Merhaba, neden filmimi çekemiyorum? Podcast, video cast'inin konu benim çok sevgili arkadaşım, yönetmen, senarist Ömür Atay. Hoş geldin Ömürcüğüm.
Hoş bulduk.
Şimdi Ömür, aslında seninle çok benzer çevrelerde büyüdük ama dinleyenlerin ve izleyenler için sinemaya olan ilgin nasıl başladı? İstanbul'da doğdun, büyüdün. Yani aslında ikimiz de o şehrin tozunu yutmuş iki insan olarak.
Biraz da adapazarlılığın var.
Biraz da adapazarlılığın var. Ama sinema okuma fikri, yani önce 9 Eylül'de başlıyorsun, sonra benim de mezun oldum. Marmara Güzel Sanatlar mezunusun. Nasıl başladın?
Okuldaşız aynı zamanda.
Evet, okuldaşız. Ama birbirimize denk düşmedik. Çünkü biraz benim arkamdan geldin
muhtemelen
galiba.
Muhtemelen. Bir ya da ikisi şey olabilir. Tabii. Yatayla geldim zaten.
Yatayla
ben 3. sınıfa Marmara'da başladım. Bu benim hayatta şimdi düşündüğüm zaman, geçmişe dönüp düşündüğüm zaman hayatta en istikrarlı olduğum alan buymuş aslında. Daha erken çocukluğumdan bahsetmem gerekiyor bunun için. Ben çevresinde çok kitap okunan bir evde, ailede büyüdüm. Kendimi hatırladığımdan beri hep kitaplarla bir ilişkim oldu. Resim çizim çok seviyordum. Hmm. Hatta şimdi dönüp baktığımda tasarım işine bile girmişim çocukken. Arkeolog olmaya çok meraklıydım. Bahçede, yazlıkta, orada burada sürekli bahçeleri kazar. Ne çıkarsa oradan çıkan şeylerle böyle yeni fonksiyonel bir şeyler icat etmeye falan çalışırdım. Aslında hani böyle bir çocukluk dünyasından gelince, ha bir de şey de önemli bence, ben iki dilli bir ailede büyüdüm. Hmm. Ana dil ve Türkçesi olan bir ailede büyüdüğüm için iki dilli büyümek biraz insanın hafızasını, hayata bakış açısını, her dil çünkü başka bir kavrayış, başka bir ifade biçimi olduğu için onun bana bir zenginlik getirdiğini de düşünüyorum. Hayatı algılama, dünyayı, duyguları algılama, yorumlama anlamında. Çok net benim yönetmen olmaya karar vermem şöyle aslında. 8. sınıftaydım bir matematik dersinde ve çok canım sıkılıyordu.
Çok.
Defterlerin her tarafına bir şeyler çizip yazıyordum. Hatta hoca ders dinlemediğimi gördüğü için o derste bir fırça da yedim. Fakat orada şunu fark ettim. O tabii geliş nasıl oldu tam bilmiyorum ama aslında bütün bu ilgilendiğim alanlar, her şeyin sinema olduğunu bir şekilde o matematik dersinde fark ettim ben.
Önemli bir şey.
Sinemayı, hani o kelime geçti aklımdan, bunu çok net hatırlıyorum. Onun üzerine de lise eğitiminden sonra işte güzel sanatlar, sinema, hazırlık vesaire, aslında öyle gelişti. En istikrarlı olduğum alan bu.
Harika. Film seyreder miydiniz?
Çok. İşte yani o da var. Ama mesela o 8. sınıfa kadar sinema diye bir fikrim yoktu. Çok küçüklüğüm itibariyle çok film seyrediyordum. Biz jenerasyon olarak da biraz TRT çocuğu olduğumuz
evet,
için çok şanslıyız.
Çok
bütün dünya klasiklerini haftada iki gün, biri pazar, biri hafta içiydi zannediyorum. Hepsini izledik. Hatta çocukluğumda yarım kalan bir filmim vardır. O filmin adını şu anda unuttum ama bir Arap şeyhinin kızı Türkan Şoray İstanbul'a gelir. İstanbul'da kaybolur ve bir gazeteciyle aşk yaşar. Bilinen bir film ama şu anda hatırlamıyorum
filmini. Ben de
filmini.
İsmi gelmiyor şu an.
O mesela, onu sen de bilirsin. 8'de TRT'de haberler başladığında bir sinyal sesi gelirdi.
Evet.
O sinyal sesini duyduğumuzda yatakta olmamız gerekiyordu.
Kesinlikle.
Ben ve küçük ablalarım, büyük ablam dışındaki diğer ablalarımla yatakta olmamız gerekirdi. Ama ben gider yatağa yatar, salonda böyle sırtı girişe dönük açıkta bir kanepemiz vardı. Onun altından, kanepenin altına girer film izlerdim.
Ay çok.
O bahsettiğim filmi de izlerken de bir gün yakalandım, ayaklarımdan çekildim ve yatağa götürüldüm. O filmi büyüyünce yıllar sonra izledim.
Ay çok.
Ama
güzel.
Sinema sevip izliyormuşum.
Ben de hani 14-15 yaşında aslında sinema eğitimi diye bir eğitimli olduğunun bile sonra farkına vardım ama çok film izliyordum hatta. O zaman festival değil, sinema günleriydi. Orada şans eseri girip gördüğüm bir filmden başladı. Önce İzmir'e gittin. Sonra yatay geç İstanbul diye mi geldin?
Şöyle oldu. Ben İzmir'de okumak istiyordum. O dönem o okulun eğitimi, hocalarımız, hepsini saygıyla anıyorum şu anda. Harika bir kadrosu vardı.
Gerçekten öyleydi.
Öyleydi. İzmir'de başladım. Güzel Sanatlar film bölümünde. 1 ve 2'yi orada okudum. 3. sınıfa geçtiğim yaz tatilinde İstanbul'a gelince İzmir'e dönmek istemediğimi fark ettim. O zaman sektörde tekti, hala öyle aslında. Her şeyin merkezi İstanbul'du ve birazcık da küçük bir kalp sızısı, bir kırık bir aşk şeyi olduydu İzmir'de. Sonra İstanbul'a gelince işte Mimar Sinan da görüştüm, Marmara ile görüştüm. Notlarım da olmuş yani, hani şeymiş, severek okuduğum için not ortalama problemi yoktu yani o dönemde. Mimar Sinan alıyordu fakat birden başlatmak istediler aslında, ders farkı var diye. Marmara'ya gelince ders fazlam bile var deyince tabii ki Marmara'yı tercih ettim. Çok da doğru tercih etmişim. Çünkü 9 Eylül'den sonra Mimar Sinan'ın o dönemki o katı ve muhafazakar eğitimi bana göre değilmiş. Doğru bir okula kayıt yaptırmışım.
O dönemlerde 4 tane sinema okulu vardı zaten. İşte İstanbul'da 2 tane, Marmara, Mimar Sinan, 9 Eylül ve Eskişehir.
Anadolu Üniversitesi Eskişehir.
Evet. Ve aslında o dönem belki hatırlarsın, Fransız kültürde şurada burada kısa film haftaları olurdu.
İzmir'de de olurdu.
En yaratıcı,
İzmir Fransız kültürde de olurdu.
En yaratıcı işler de o dönemde İzmir'deki okuldan çıkardı. Yani gerçekten
950'den ama çok yaratıcı, ekol çıktı. Çok yönetmen, bir en ekol çok yönetmen çıktı, çıkartan okul
kesinlikle
olabilir.
Kesinlikle epey bir insan var yani. Aha. Ben de Marmara'da okudum. Ben İstanbul'da olmanın getirdiği şey, bir de sektöre erken girince okulu biraz geç bitirdim ama gene de biz denk düşemedik seninle.
Ama sanat eğitimi zaten Türkiye'de çok erken başlıyor. 17 evet. yaşında, 18 yaşında. Tabii. Bir sosyal formasyon da gerekiyor ya evet, sanat evet. eğitimi almak için. Ya erken başlanıp uzun sürede bitirilir. Çok normal o.
Marmara'da ben okurken çalışmaya başladığım için biraz böyle hoşlarına gitmemişti. Senin nasıl oldu o iş? Yani orada sana bir sıkıntı oldu mu? Yani
şöyle oldu.
Orada bize sıkıntı, halbuki ben şimdi herkesin çalışması gerektiğini düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. İkinci, üçüncü sınıftan kesinlikle. Sonra kesinlikle. O mezuniyet projemde oldu. Hmm. Sektörde ben biraz reklam asistanlığı falan ufak ufak çalışmaya başlamıştık. Mezuniyet projesinde biraz geç verdim ben, askerlik sıkıntısı olduğu için. Normal yılda mezun oldum, bir tek mezuniyet projem kaldı.
Benim de öyle
o oldu. Sene işte mezuniyet projesinin görüşme günüydü. Gittim, hocamın adını vermeyeceğim, o hocamın şimdi. böyle kapıyı şey yaptım, sınıf arkadaşlarım falan bekliyoruz hepimiz. Zaten 10-15 kişiydik. Çok kalabalık okullar değildi o dönemde sinema
bilmez
bölümleri.
Bilmez miyim? 10 kişi falan alıyorlardı.
Öyleydi. Girdim, kafamı uzattım. Hocam benim işte öğleden sonra çalışacağım, sete gitmem lazım. Beni önden alabilir misin dedim. Arkadaşlarına sor dedi. Ben de arkadaşlarıma sorarak zaten girdim. Ben sordum, onlara izin veriyor deyince çalışamazsınız, gidemezsin dedi. Ben de görüşmeye girmiyorum o zaman dedim. Bir sene mesela mezuniyet projesine... Toplantısına giremediğim için filmi de çekemedim, sunumuna giremediğim için ertesi sene çektim.
Ben çok benzer bir hikayemiz var, öyle söyleyeyim.
Hatta Marmara'nın yapını kesiyorum ama o üst katın Haydarpaşa binasının demir yuvarlak büyük kapıları vardı. Böyle hocayla birbirimize biraz kapıları da çarptık.
Çarpma, evet. Ben de olmadı ama sessiz bir savaş oldu. Kesinlikle çalışmamı istemiyorlardı. Bense şöyle bir şey yapıyordum aslında, bu birazcık izleyen ve dinleyenler için. Hani o gün vize sınavı var ama öbür tarafta da bir set var. Hangisi bana daha yararlı? Yani vizeyi geçmek mi, öbürü mü? Yok, ben sete gidiyordum. Böyle bir takım şeyler oldu. Sonunda burada ismini anacağım bir hocamız var. Zafer hocamız, Allah rahmet eylesin. O bana dedi ki sen bir şey çek getir. Ve ben onu çektim, götürdüm. Ve ama o zamanın şartlarında 92 mezunuyum ben. 35 milimetre çekildi. Bütün Sinefek'te yapıldı.
Senin ayrıldığın sene ben geldim evet. yatayla.
Evet. Tamam. Ve o dönem çok çalışmaya karşıydılar. Ben de halbuki aslında bizim okulumuz Bauhaus sisteminden gelen bir okul ve endüstriye entegrasyonu çok önemli olması gerekiyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Hiç konuşmamıştık. Evet, hani, birazcık değişiklik evet, olmuş olsun.
Hani eğitim sistemi hala öyle devam ediyorsa bence belirli alanlarda
evet,
yeni bir bakış açısı
gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor.
Aynen. Çünkü sinema aynı zamanda sette de öğrenilen bir şey.
Ben diyorum ki kesinlikle öğrenmek bitmiyor. Bir kere okumak bitmiyor. Yani bir tıp mensubu gibi her dakika yenilikleri öğrenmen gerekiyor. Çünkü yepyeni bir sanat, çok genç bir sanat. Bugün bizim mesleğe başladığımız pratiklerle bugünkü pratikler tamamen eğer kendini evet. geliştirip o kaslar gelişmezse maalesef olmuyor.
Ama eğitiminde şöyle bir önemi var. Hiçbir zaman hayatımız boyunca oradaki kadar sinema hayali kurmak, sinemayı hayal eden insanların bir arada zaman geçirdiği bir alanımız
olmuyor.
O kadar ve
tabii.
o kadar boş zamanımız bir daha olmuyor.
Bir taraftan da eğer uygulamaya dönüştürmezsen, yaptıklarını hayata geçirmezsen bu çok ciddi bir sorun oluyor. Peki ailen nasıl karşıladı senin bu kararlarını? Yani sinemacı olacağım, ailede gerçi sanatı seven bir ailem var, onu biliyorum. Ama yakın yaşlarda olduğumuz için bizimkiler tamam ne oluyorsan iyisi ol dediler.
Yok, benimkiler çok hoşlanmadılar.
Evet.
Şöyle hoşlanmadılar. Demin senin söylediğin gibi de Türkiye'de o zaman 4 tane okulu var. Evet. Özel televizyonlar yok. Yılda da zannediyorum 5-6 film sayısına kadar düşmüştü Türk sineması o dönemde. O tabii ki o dönemde bir güzel sanatlar ve film eğitimi almak isteyen genç için ailesi genel olarak çok olumlu bakmıyordu zaten.
Evet,
hani
evet.
Ama insan yapmak isteyince yapıyor.
Yapıyor. Bence de bir
okuyor.
Şey. Peki o demin o çalışma meselesi sorduğum için sen de demek ki okula, sektöre okulda çalışırken girdin.
Evet.
İlk işin neydi mesela?
İlk işim reklam asistanlığı yaptım. Ama net, sürekli ve kadrolu asistanlığım Medyapı'nın ilk kuruluş senesidir mesela. Biraz televizyon programları da yapılıyordu o dönem. Ondan önce ben kısa filmlerim falan artık
evet,
çekmeye
var.
Başlamıştım.
Bayağı bir kısa filmlerin var, ödüllerin var. Benim seninle ilgili en önemli gözlemim aslında meslek olarak yönetmenliği seçip yapıyorsun. İşte kısa film de yapıyorsun, ders de veriyorsun. Aslında bence bu bütünsellik çok değerli bir şey. Yani çünkü yönetmenliği işte ben sadece bunu yani hele bugünün dünyası bunu asla kabul etmiyor
Yok,
diye düşünüyorum.
Yok, zaten sinemanın geldiği yerde o teklikte değil artık.
Değil artık, evet. Değil. Bunu
çok farklı formatlarda farklı biçimler
üretimler
ve
yaratmak gerekiyor ve o dilleri de yeni diller de keşfetmek gerekiyor bence. Yani
ki.
Kitlenmeden ilerlemek gerekiyor. Yönetmenliğe hangi ilk diziyle mi girdin?
Yönetmenliğe şöyle başladım aslında ben. Böyle 99'larda falan artık yardımcı yönetmen falan olmuştum dramalarda. bir dönem sonra reklam ajanslarından ayrıldım zaten.
Diziye geçtim.
Çünkü drama ve hikayeli çok bir alan ilgimi çektiği için en yakın oydu. Ve o yıllarda gerçekten çok az sinemada yapılıyordu. Çok şansımız olmuyordu. Benim şöyle bir şansım oldu. Marmara'ya geçişi yaptığım 3. sene staja ilk gittiğim set hep Atif Yılmaz seti.
Of.
Gece Melek Bizim Çocuklar
Ay,
filmi.
Harika.
Harika bir içerik. Harika bir yönetmen. O benim için bir hayal bir şeydi o sete ilk girdiğim
günü. Yani 10 tane okul bitirmeye bedel bir deneyim
evet,
bence.
İlk sete gittiğim gün de beni hemen sete almadılar. Bir ofise götürdüler. Oraya oturttular. Burada telefon çalarsa bak dediler. Ben bir saat sonra onu Atif Hoca'nın masası olduğunu ve onun telefonu olduğunu bir saat sonra anladım. Aynen. Oradan şanslı birisiyim. Yönetmenliğe başlangıcımda tabii ki kısa film yönetmenliği yapmıştım. Kısa filmler çekiyordum ama ANS'de yardımcı yönetmendim. Abdullah Oğuz beni fark edenlerden biri oldu. Aslında ben o yaz işte bedelli askerliğe gittim. Ayrıldım. Tamam git dediler ama sonbahara bizle çalışacaksın dediler. Tamam dedim. Sonra yaz sonuna doğru bana bir telefon geldi. Evet bize sözüm var. Bizle çalışacaksın ama yönetmen olarak başlıyorsun dediler.
Ay ne güzel. Askerlik bitmiş. İş aynen, hazır geldin.
Aynen. Ondan önce de ya yine yardımcı yönetmenlik yaptığım Ertuğrul Karslıoğlu çok kıymetli bir yönetmendi.
Çok
onun şirketinde
hocam.
Yardımcı yönetmenlik yapıyordum. O zaman çok anlamadım. Biraz anladım. Biraz anlamadım ama o dönemde de Ertuğrul abi beni bir yönetmen olmaya bir itiyordu. Ama ben hazır hissetmediğim için zannediyorum. Böyle refleksi hiç o alanlara, o sohbetlere girmedim.
Ama,
İyi ki de girmemişim.
Evet.
İçgüdüsel olarak doğru zaman erkenmiş
aslında
biraz.
Aslında yapmaya çalışmakla olmak arasında bir fark var. Olduğun zaman oluyor zaten. Hı. Hani rahmetli Engin Geçtan bana söylemiştir. Yani bir şeyin uğraşmakla kendini olduğunda olacak zaten. İşte o iç refleks dediğim
bunu
sezgi çok değerli bir şey.
Daha
iyi anlaşılıyor
de daha çok
değil mi?
Anladım. Hayat bazen getiriyor.
Benim tarafımda da şöyle Ömür diye birisi var. Bizim okulda benden sonra gelmiş ama televizyon piyasasında yönetmen oldu. Şimdi yönetmen olmak tırnak içinde bizim dönemimizde inanılmaz bir şey. Vay nasıl olmuş filan. Çok şanslıyız ki bizim dönemimizde işte mesela Atıf Yılmaz ben de çok ilginç bir şekilde belki hayatını tek tük de çekmiş olsa bir tane reklam filminde asistanlık yaptım ona.
Ne güzel.
Evet ama senin en inanılmaz derecede bence çağ atlatan işin Bir İstanbul Masalı. Ben gözümü ayırmadan ve sana şunu itiraf edeyim ki sanıyorum 20 sene geçti üstünden değil mi? Daha fazla hatta.
Aha.
22 sene. Ben geçtiğimiz yaz oturdum birinci bölümden son bölüm. Sana da söyledim bunu. İzledim. Şimdi burada birçok şey var. Bence hakikaten büyük bir derece atladı. Nasıl kuruldu ve nasıl gelişti bu? Aslında yönetmen işi bir dünya kurmak. Bize o dünyaları yaratmak ve birazdan senin alameti farikan olan kast yapmaya geleceğim. Ama önce İstanbul Masalı'nı biraz konuşmak
İstanbul
istiyorum.
İstanbul Masalı benim ikinci işim yönetmen Hı-hı. olarak. Kıymetli kreatif bir ekiple çalıştık. Sadece ben yoktum. Gaye Boraloğlu, Neşe Şen senaristleriydi.
Evet.
Sevil Demirci genel koordinatörümüzdü.
Evet.
Ve İstanbul Masalı'nın bir şans üzerine ön hazırlığı uzun. Bir diziye göre, o döneme göre daha uzun bir ön hazırlığı oldu. Çünkü yayın tarihi bir sonraki sonbahara alınınca böyle önümüzde bir 7-8 ay gibi bir çalışma ön hazırlık başladıktan sonra bu tarih değişince öyle bir süreç oldu. İstanbul Masalı'nın en önemli özelliği o dönem bence dizi sektörüne standartlarını çok değiştiren bir iş oldu.
Evet.
Anlattığı karakterler, anlattığı hikayeye uygun sosyoloji, ona uygun mimari, ona uygun bir reji dili, casting sistemi. Zengin ve fakir hikayesi vardır orada.
Tabii tabii.
Köştekiler ve müştemilattakiler hikayesi vardır. İçerik olarak çok farklı bir iş değildir ama Türkiye'deki realizasyon anlamında çok kıymetli bir şey oldu orada. Örneğin oradaki holding binası şimdiki Salt Galata Osmanlı Bankası binasıdır. Hmm. Böyle ön hazırlıkta otururken biz orada aslında biraz Eczacıbaşı ailesini işte modellemeye çalıştık ama koçların kendi yaşam alanlarında Sedat Hakkı'ya elleme yaptırdıkları köşkte çektik. Mesela o köşk 7 ay bulunamadı. Artık yapım şirketi falan herkes benim deli olduğumu düşünüyordu. Hiç kimse hani öyle bir mekanın olmadığını bulunamayacağını söylüyordu. Böyle her önüme gelene evet demediğim için ve ikna oldular. En sonunda mesela bir Sedat Hakkı elden köşkünde aileyi orada şey yaptık. İş yerlerini ya bu böyle yeni bir bina olamaz. Bu aile biraz sanat
tabii,
yatırımı olan
yatırım, evet.
mimarisine de hani bakan bir ailedir bu holding binası vesaire derken hep benim yürüyüş yaptığım bir yoldur Osmanlı Bankası binasının önü. Bir gün otururken Sevilay'la karşı karşıya oturuyorduk. Şu Karaköy'de bir bina var ya o ne durumda? İçi nedir? Bize orayı verirler mi acaba falan dedim. Ve tabii ki hani Sevilay da sinema kökenli bir yapımcı olduğu için anladılar beni ve bunların hepsi bir şekilde oldu. Bir sanmasına son bir şey söylemek istiyorum. Bir de 2002-2004 arası çekildi yanılmıyorsam. olsam şimdi geriye dönüp baktığımda çok ciddi bir İstanbul arşivi var içinde. Evet. Şehre adanmış ve onunla evet. anılan bir hikaye evet. olduğu için evet. benim de biraz İstanbul'la ilişkim öyle olduğu için. Aile mesela Tarabya'da yaşıyor. Bir sahne gereği Karaköy'deki iş yerlerine gidiyorlarsa bayağı deli gibi biz ya Boğazhat'ta ya Maslakat'ta reel güzergahları kullanıyorduk yol çekimleri için falan. Çok ciddi bir İstanbul ve Beyoğlu arşivi var içinde.
Evet, aslında senin bütün işlerinde daha sonra gördüm çok sonra yaptığında da şehrin hafızasını çok kullanıyorsun işlerinde. Yani bu da bence çok önemli bir öge. Çünkü çok sonradan yaptığın Erkek Severse dizisinde işte Feriköy, Kurtuluş, Cihangir bizi hep bir yön ve bir duygu aslında mekanı da gizli bir oyuncu gibi kullanıyorsun. Bunu tasarlarken yani bu senin için önemli bir şey değil mi? Çok. Mekanların nerede olduğu.
Çok yani bu biraz hislerle başlayan bir süreç ya evet. aslında senin de bildiğin süreçler. Önce hislerle başlayan bir süreç. Bir de biz İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz. Evet, ve yani. Hani kayıtsız kalmak benim mümkün için değil. İmkansız.
Zaten arkasından da 5 yönetmenin yaptığı aha. Ümit Ünal'ın.
Anlat İstanbul.
Evet yazdı. Anlat İstanbul var. Aslında ilginç bir şey. Ümit Ünal'la, Ümit de çok eski arkadaşım.
Reklam döneminden de.
Reklam hatta yani öğrencilik dönemimizden o da İzmir'dendir. Ümit'in İstanbul Masalları diye bir film projesi vardı. Ve ben önce böyle yapalım yani bir süre üzerine çalışmıştık. Sonra farklı yollara ayrıldık ama oradan sonra ben bir İstanbul masalı görünce hay Allah bunun ismi buraya gitmiş diye düşünürken aslında o Anlat İstanbul olarak bize geri geldi ve 5 yönetmen sen de Kırmızı Başlıklı Kızı çektin.
Bir İstanbul masalının 1. ve 2. sezon arasındaki tatilde çekildi. Anlat evet. İstanbul.
Mesela o da çok yaratıcı ve çok, çok güzel bir projeydi.
O ilk başta 9 Eylül'ü 5 yönetmen tarafından evet. Ümit öyle istiyordu. Ben vardım. 9 Eylül Ümit
Selim
var.
Demir
ben
Delen.
Varım. Kudret Sabancı 9 Eylül'lü. 9 Eylül'lü 5'e tamamlayamadık. Daha sonradan Selim ve Yücel aramıza Yücel. Katıldı. Ama Ümit'in ilk niyeti 9 Eylül'lü 5 yönetmen
aslında çok
olması
güzel yani fikirleriyle bizi çok evet aynen böyle
benim
bir
ondan
şey
önceki son kısa filmim İfsak Ödüllü olan o da Nekropolis o da aslında evet, şehir üzerine ve sur içinden başlar ve öyle bir şehir şeyi var ama bunları o dönem böyle çok bilerek ve şey değildi.
Fakat ben şimdi şunu sana söyleyebilirim yani bugün 22 sene önceki bir İstanbul masalına da baktığımda bugüne de baktığımda ya yani daha da eski ben eski Türk filmlerini de seyretmeyi çok seviyorum. Yani doğup büyüdüğüm şehrin coğrafyasının dönüşümüne de tanıklık ediyorum ve bir aslında belge de oluşturuyorsun orada o şehrin hafızası, insanlar, giyim vesaire gerçekten ve de ilginç bir şekilde yani o dönemde yapılmış bir şey YouTube'a konmuş. Aralıksız seyrettim ve çok iyi geldi bana.
Ederim.
Harika
ne
oldum.
Güzel. Mesela şimdi işte bu iki sezondur Kızıl Goncalar
adlı evet Kızıl Goncalar geçeceğim oraya.
Fatih bölgesinde geçen bir hikayeydi. Biz reel olarak Fatih'te bir Mimar Sinan Külliyesi'nde ve bir takım gerçek mekanlarda başladık. Fakat daha sonra gelen yayın yasağı ve yasaklarla o mekanlardan atıldık ve platoya geçmek geçiniz. Zorunda kaldık. Kızıl Goncalar'da da biraz İstanbulluların aslında terk ettiği 30-40 yıldır, 50 yıldır evet. bir bölgeden başladık. O benim için de çok başka bir deneyim. İstanbul'la tekrar başka bir şekilde ilişki kurma
ve
yolu oldu.
Çok önemli
i̇şte
bir şey.
İşte bu yasaklar ve şeyler nedeniyle aslında, biz pilotoya geçtik.
Aslında onu şuna bağlayalım istersen. Krizler fırsat yaratır denir aynen. ya. Aslında Kızıl Goncalar ilk başladı. Sonra bir takım yasaklar ve seni aradım hatırlarsan. Sen de bana dedin ki biz pilotoya geçiyoruz. Ondan sonra da böyle oldu.
O da böyle hani benim çok gezmekten, zaman geçirmekten keyif aldığım Yarımada'da geçen bir hikayeydi.
Evet, evet.
O böyle beni çok güncelledi orada çalışıyor olmak. Vefa'da, Fatih'te, Kariye'nin oradaki mahallede hala bir takım evlerimiz, sivil mekanlarımız duruyor. Fatih'e hala haftada bir gün, iki gün gidiyorum. Ve İstanbullular o bölgeleri niye bu kadar terk etti hala anlamış değilim.
İşte evet
biliyorum,
bence de.
Biliyorum tabii ki sosyolojik ekonomik evet. nedenlerini biliyorum ama.
Ama bence gittiğim zaman benim de ruhumu ışıtan ve bana şehrin dokusuyla ilgili hatta o kemerlerden geçtiğim anda başka bir yere.
Kızılgancı'da en kült şeylerinden biri de buradan kemeri
kemerler evet evet. Aslında mekanlarla ilişkilendirdiğin durum aslında şehre çok önemli bir katkıda sağlıyor. Bence bu da çok değerli. Yani örneğin ben birçok şeyi biliyorum yani dizileri uluslararası alanda da seyredip o mekanları görmek için insanların geldiğini biliyorum. Yani bu çok
tabii
önemli bir
İstanbul'u
şey haline geliyor.
Türkiye'yi görmeyi çok
evet önemli
zaten.
Bir şey oluyor. Aslında bu mekanlarla olan ilişkin gibi oyuncularla olan ilişkin de burada seni bulmuşken soracağım. Çünkü sen hani kast yaparken çok böyle ince bakan birisin ve nasıl keşfediyorsun insanları? Tamam kast direktörleriyle çalışıyorsun, iyi bir çevren var, herkesi görüyorsun ama aslında keşfeden birisin bir taraftan da.
Bu zannediyorum yine böyle hislerle ilgili oradan başlıyor. Şimdi bir oyuncu çok yetenekli olabilir. Yelpazesi çok geniş olabilir. Birçok şeyi ya da bir karakteri birçok oyuncu çok iyi şekilde performansla ortaya çıkarabilir. Ama benim hep inandığım şöyle bir şey var. Doğru casting dediğimiz şeyin aslında çok çok özel ve dip bir alanda olduğu. Çünkü bir oyuncu ne kadar yelpazesi geniş olursa olsun, geçmişinden, doğuştan, genetik olarak, aile mirasından getirdiği hepimizin bir aurası ve bir kimyası var insan olarak. Ben doğru casting'i o aralıkta bir yerde görüyorum. Üzerine tabii ki yetenekler eklendiğinde ve çalışma eklendiğinde o zaman gerçekten çok özel performanslar, özel karakterler görmeye başlıyoruz.
Aynı zamanda kendi de senaryo yazan birisi olarak, yani dizi senaryoları sana geldiğinde ne kadar içinde müdahalsin? Buradan da şeye geleceğim birazdan, hani yapımcıyla onun ilişkine geleceğim.
Dizi senaryolarına tabii ki müdahiliz. Hani ister istemez müdahiliz. Ben bir de televizyon alanında şöyle bir şans yarattım kendime. En ideali budur, böyle olması gerekir ya da hayat bu kadar böyledir, kolaydır anlamında söylemiyorum. Zannedildiği kadar çok dizim yok benim. Var ama zannedildiği kadar çok yok. Hani her sezon dizi yapan bir yönetmen değilim.
Hayır, filmde
biraz böyle hani içinde olmak istediğim, onu bir filme dönüştürmek istediğim hikayeler ve ilgimi çeken konseptleri yapma şansım oldu. Ya da ben başka fedakarlıklarla bulunarak o şansı kendim yaratma konusunda gayretli oldum. Projeye göre değişiyor bu. Bazı projeler işte daha hani içinde olabiliyoruz ya da olmuyoruz. Örneğin Kızıl Goncalar bana ilk okutulduğunda ilk bir iki draftta çok ilgilenmedim. Çok kendime göre görmedim. Ama sağ olsun yapımcımız ve yapım şirketimiz okumanı istiyoruz deyince, okuyunca tamamen aslında bakış açım değişti ve projeyi o zaman kavradım.
Burada benim seninle ilgili bir gözlemim var. Tabii ki çok uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz ve arkadaşız. Ama mesela içine sinmeyen hiçbir işin içinde olmadığını biliyorum.
Mümkün olduğunca öyle
olabildiğince.
Oldu. Yani oldu. Bunu... yolda hatalar olmuştur. Başlangıçta doğru olmuştur da yolda
olur,
hani
ama bu zaten,
matematik doğasında
şey
var
ezbere,
zaten.
Hiçbir şeyin bizim...
Adı üzerinde dizi zaten.
Bizim işlerimizde hiçbir formül ve tek bir şey olmadığı için dizi dünyasında ve bu kadar endüstrinin içinde güçlü bir alandasın. Ve de bildiğim kadarıyla da yapımcılarla da son derece iyi bir iletişimin var. Çünkü profesyonel gidiyorsun. Senin aslında bir otör olarak yazıp çektiğin kardeşler var. Hatta bunlar işte bir 5 yıl önce Carlo Vivari'de premier yaptı. Ben de gelmiştim.
Sen de geldin. Birlikteydik.
Evet.
Birlikteydik.
Şimdi tabii o filmi de nasıl yaptığını biliyorum. Yani adım adım.
O dönem 5 yıl boyunca dizi yapmadım mesela.
Biliyorum, evet. İşte onu soracağım. Onu yapmayıp hem onu yazmak hem onun finansman sürecinde, buradan Funda'yı da analım, yapımcısını.
Funda Ödemiş.
Benim Funda Ödemiş sevgili arkadaşımız. Beraber el ele aslında sağlam bir yapımcı yönetmen birlikteliği yaptınız.
Hem sağlıklı bir partnerlik yaptı, hem birbirimize kardeş gibi.
Kardeş gibi de gittiniz ve biliyorum ki bir adım ileri gidiyorsa iki adım geri gelen bir finanslama süreci yaşadınız.
Aynen.
Ben de biraz şahidiyim. Şimdi şunu soracağım. Yani film üretim süreciyle bir dizinin üretim süreçlerinin içerisinde dizide yaşadığın o pratikleri sinemada çok herhalde faydasını gördün.
Çok tabii ki. Dizi bir antrenman aynı zamanda.
Evet, kasları
yani
çalıştırıyor.
Minütajından ötürü, aynen, işte yapım koşullarından ötürü, bazen yayına yetişmek zorunda olmaktan ötürü her türlü kas çalışmaya başlıyor. Onun öyle bir faydası var. Dediğim gibi benim zannedildiği kadar dizim yok. Zannedildiğim kadar da çok yapımcım yok aslında. Ben TMC'de hani ağırlıklı bir ANS'de yönetmen oldum. TMC'de çalıştım. Daha sonra da işte şu anda Kızıl Goncalar'ı yaptığımız Gold filmde Faruk Bey'le çalışmaya
biliyorum,
başladım.
Biliyorum zaten herkesle son derece güzel bir ilişkin var ama hiçbiriyle de sorun yok.
Şöyle,
gayet güzel çalışıyorsun.
İşini seven, çalışkan ve yeni fikirlere açık ve hani yenilikçi olan ve yaptığı alanda fark yaratmaya çalışan insanlarla birlikte çalıştığımda, bu bir yapımcıysa benim için bu şahane
ama
bir şey zaten.
Ama bence yapımcı için de sen bir şanssın. Çünkü hani ben bunu geldim sadece işte bir takım finansal özgürlükler için yapıyorum.
Yo,
değil. Hayır,
değil.
Sen şunu gördüm, yani kardeşleri de yapma sürecine tanığım. Bu dizileri yapma sürecini de biliyorum. Tamamen adıyorsun kendini.
Sabırlı olmak, katmanlı bir iş yapıyoruz, sinema, dizi neyse. Bu çok katmanlı bir iş. Her projenin iyi bir yapımcıya da ihtiyacı var.
Tabii.
Bir yönetmene ihtiyacı olduğu gibi. Faruk Bey üzerinde de şunu söyleyebilirim. Bu üçüncü projemiz yanılmıyorsam. Faruk Bey yönetmenlikten geliyor. Filmci bir aileden geliyor. Babası yapımcı. Bütün çocukluğu ve gençliğinde bir yapım şirketi çevresinde büyümüş. Bir yönetmen yapımcıyla bir yönetmen çalışması zordur aslında. Çünkü Faruk Bey iyi sahneden anlar, iyi castingden anlar, iyi senaryodan anlar.
Tabii.
Ama bu benim için negatif ve dezavantajlı bir şey
tam
değil.
Tam tersi
avantajlı.
Tabii. Tutturuyorsun çünkü.
Hem dil tutturuyoruz hem bir de benim bir yanlışım olduğunda ondan da bu uyarı gelirse bu benim için artı bir
harika
şeydir.
Bir
ben
şey
buna
olur.
Negatif bir şey olarak bakmam.
Nasıl bir ön çalışma yapıyorsun oyuncularınla? Bunu hem dizi için hem sinema için sormak
aslında
istiyorum.
Aslında iki saat önce böyle bir şey yaptım. Dizimize çok kıymetli, şimdi isim vermeyeyim, bir konuk oyuncumuz gelecek. Bir iki bölüm oynayacak ama çok önemli ve güzel bir şeye kırmadı bizi, öyle geliyor. Onunla mesela bu karakter üzerine iki saat önce bir yarım saat sohbet sohbet sohbet ettik, konuştuk. En başta çok sohbet ediyorum. Aynı hayali kurmanın yolu çok konuşup çok sohbet etmek. O aşamada işte bu aşamalar sağlıklı ve birlikte doğru yürüyorsa sete çıktığınız anda zaten çok bir şey denemenize gerek kalmıyor. Tabii ki sette deniyoruz ama o artık bir performans alanına dönüyor. Dönüşmüş oyuncuya olur. O alanı açabilmek en önemli şey bir yönetmen açısından bence. Aynı hayali kurabilmek, aynı filmi görmek, aynı bir yapımcıyla ilişkisi de bence bir yönetmenin böyle.
Bence de önemli.
O karakteri hani birlikte aynı şeyi görmek. Artık onun üzerine işte yönetmenin koyduğu şey olabilir. Oyuncunun performansına gelen
bir şey artık çok. Ondan sonra.
Sinema bu kabul etmemiz gerekiyor. Otör sineması da olsa çok katmanlı bir iş.
Çok katmanlı ve kolektif bir iş. Yani çok çok önemli. Yaratma cesareti gerçekten sonra ortaya koyma cesaretini ararken aslında o sahadaki yaptığın çalışmaların çok faydası olduğunu düşünüyorum. Peki ortaya koydun ve hani mesela özellikle film bazında söyleyeyim ya dizi içinde olabilir. Hayal kırıklıkları oluyor mu bazen kendinle ilgili mesela?
Çok hani şu konuda bu konuda hayal kırıklığım var diyemem. Belki mesleki alanda o bu yolu yürürken bugüne kadar hani belirli kararlarda ve şeyde. Tabii, tabii. Ama ben şeye inanırım. Kariyerimizi yaptıklarımızın değil reddettiklerimizin aynen belirlediğine çok
ben
inanıyorum.
Ben de aynı fikirdeyim.
Çok inanıyorum.
Geçen bu cevap verdim biliyor musun birine?
Çünkü çok detay girmek istemiyorum. Bir takım hani isimleri, şahısları, jenerasyonları üzerine falan tabii konuşmam gerekecek. Ama ben bugüne kadar toplamda 7 ya da 8 dizi yaptıysam eğer en az 100-150'ye yakın işi yapmamışımdır.
Bende de öyle.
Bazıları kendi döneminde çok parlak gibi algılanmış olabilir. Ama geriye dönüp baksın da o reddettiğim işleri bugün olsa evet iyi ki reddetmişim diye geçer. Çünkü özellikle sinema, otör sineması tabii ticari sinemada o ayrı bir alan ama otör sineması değil ama diziler birazcık da insan sağlıklı bir ruha ve zihin sağlığına sahip değilse çok çabuk insanı böyle alayıp tabii, götüren, tabii, eriten bir alana da dönüşebilir.
Ama çok cesaretli bir iş yapıyorsun yani iyi şeyler kadar eleştirileri de çok, çok böyle cömertlikle karşıladığını ve aslında orada çok bir karar verdiğini biliyorum. Nasıl oluyor senin tarafında yani eleştirilere cevaplamak?
İçsel süreçler diyelim İçsel. Bunlar. Evet. Ama biz yani sinemada yapsanız, televizyon, dizi de çalışsanız kamuya açık milyonlarca insanın izlediği işler yapıyorsunuz. Ve dolayısıyla sevenler oluyor, sevmeyenler oluyor, eleştirenler oluyor.
Evet, herkes yani sevecek diye.
Yani bu sonsuz bir şey. Bazılarını sevmemesi de iyi bir şey.
Ya ben onu hep söylüyorum. Hani mesela tırnak içinde şöyle bir laf var. Mükemmeliyetçiyim. Ya diyorum ki aslında ne kadar mükemmelsin. Mükemmel diye bir
en
şey yok aslında.
En mükemmeliyetçi olduğumuz an bile onu fark ettiğimiz an eski bir an
eski
oluyor.
Eski bir
zaten
an oluyor.
O
aynen
an
öyle.
Eski bir an oluyor.
Aynen oluyor
yani.
Ve aslında seninle benzeştiğimiz bir an var. İkimiz de esnek ve çağı hep yakalamaya çalışan bir yanımız var. Yani o çağın içindeki üretimlere
o ayak biraz böyle insanın mizacında kimliğiyle ilgili bir şey zannediyorum.
Evet tekrara yani düşmeyi çok sevmiyoruz.
Sevmiyorum. Ben
evet
de
ben
sevmiyorum.
De sevmiyorum. Bildiğim şeylerden biri var. Bu herkese yine sorduğum bir şey ama sen mesela çok net mesleki konularda hayır diyebilen birisin. Biraz önce de bunu anlıyorum değil mi? Öyle bir şeyim var.
Yok,
hayır
var.
Bu olmaz.
Var.
Bu olur. Var. Bu tamam. Çok hızlı evet de diyorsun, çok hızlı hayır da diyorsun.
Derim ama dinlemeyi de dinlemeye de çalışırım. Neden bu bana söylendi ya da bu neden önerildi? Neden? Demin demiştim ya her projenin bir yönetmen kadar iyi bir yapımcıya ihtiyacı var, iyi bir senariste ihtiyacı var, iyi bir prodüksiyon asistanına da ihtiyacı
kesinlikle
var.
Kesinlikle. O en önemlisi. Hı-hı. Çünkü hı-hı arkada her şey yani peki, o kolektif meseleyi iyi çözmek gerekiyor. Peki yeni neler var senin hayatında?
Ya önümüzdeki sene birkaç tane tabii ki beni çok cezbedebilecek bir televizyon açısından, dizi açısından bir şeyler var, görünüyor.
Harika.
Ama hemen önümüzdeki sonbahar yeni bir dizi setine girer miyim? Bundan çok emin değilim. Biraz film yapmayalı 5 seneyi geçti.
Biraz evet
var.
Doğru.
2 tane birini biliyor olabilirsin ama artı 2 tane daha proje eklendi. Bir tanesi biraz daha kolay realize edilebilir bir proje. Bir tane de böyle harika bir kurgusal dokümenter projem var. Çok istiyorum onu. Onu sana da anlatmak istiyorum. Arkadaş olarak bir profesyonel deneyimli bir yapımcı
hazırız,
olarak.
Tabii ki.
O da çok zor değil aslında. Hani doğru birkaç alan bir araya geldiğinde yapılabilir şeyler.
Birbirini besleyecek yapılabilir şeyler.
Ama şöyle bir şey var. Önümüzdeki sonbahar eğer bir televizyon dizisi daha yaparsam beni çok cezbedecek bir şey olursa yapabilirim. Ama en geç öbür sene bir film yapmak
evet,
istiyorum.
Evet bunu da duymak istiyordum aslında
yok,
senden.
Yok yapmak istiyorum.
Çünkü
film konusunda ben şeyim sen onu biliyorsun. Biraz ağırkanlı buluyor beni insanlar.
Hayır, ben
ama ben anlatmak
olması
istediğim bir şey.
Olması gerektiği zaman oluyor.
Anlatmak istediğim bir şey olduğunda o yola girdiğimde o oluyor.
Vallahi nitelik ve nicelik meselesi çok bana da baktığında filmografime öyle hani 20'leri bulmuyor yani. O 10 civarında gezen bir şeyim var bunca yıl içerisinde.
Estağfurullah sen o konuda.
Ama hayır çok aşırı değil ama yani uzun süreçlerde üretmeyi seven birisiyim. Bir şey kafamda oturmadan yapmamayı tercih ediyorum. Sen de öylesin.
Sinema alanında biraz,
biraz
daha öyle.
Sinemada biraz öyle bırakıyorum. Öyle. Diğer alanda her dakika sahada dolu şeyler yapıyorum. Peki şimdi burada neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne önerirsin?
Bu çok boyutlu bir soru. Birkaç yerden cevap verebilirim. Eğer independent bağımsız sinema peşindeyseniz hayat gittikçe zorlaşıyor. Ben kardeşleri yaptığımdan beri de bence daha da zorlaştı 5-15 yılda çok. Bunun işte politik, ekonomik, Türkiye'nin uluslararası alanında bulunduğu durum kadar hani ortak yapımları etkileyen bir sürü çok çok nedeni var. Ama nihayetinde de şuna inanıyorum. Dünya sinemasında bunun çok örneği var. Birçok ilk film olarak çekilmemiştir.
Tabii.
Yani kararlı olmak, niyetli olmak, bir de akılcı realizasyon yolunu bulmak gibi çok boyutlu. Katmanlı. Ama şimdi yeni gelen kuşak bence 10 sene öncesinden daha şanssızlar.
Aslında
ki ticari sinema da buraya geldi. O da çok cılızlaştı Türkiye'de. Aynen. Seyirci bulamıyor, salonlar boş ve birçok film giremiyor.
Ben şuna çok inanıyorum tabii ki. Yani sektörel anlamda bir şekilde yapabildiği en iyi işle kendini biraz sahaya atıp orada kaslarını geliştirmek. Yani durup ben o ilk filmi yapıyorum der. Belki dil biliyorsa işte bir çeviri yapmak, asistanlık yapmak, onu yapmak, bunu yapmak. Hani bir yerinden başlamak ve burada hocalarımız kızmasın. İkisi de okurdu. Üçüncü sınıftan sonra da çalışmak.
Yok,
kesinlikle ben bunu
artık değişti. Güncellenmesi gerekiyor. Tabii ki öğrenci olmaya devam etmek gerekiyor. Hatta genel olarak zaten hayat boyu öğrenmeye devam etmek harika bir şey. Tamamen mesleki alanımız dışında bir şey de olabilir bu.
Tabii.
Öğrenmek çok
zaten
önemli bir şey.
Zaten aslında bu biraz boyutlu bir şey değil mi? Yani resimle de ilgilenmen lazım.
Tabii ki,
müzikle
tabii
de ilgilenmen, tiyatroyla
da. Belki
de
sadece yürüyüp seyahat etmen bile gerekebilir.
Gerekebilir, aynen.
Mesela bizim Kızıl Goncalar setimiz Mayıs ortası bitecek gözüküyor şu anda. Ben Mayıs sonrası böyle iki tane çok net seyahatim var. Böyle bir gidip gelmem lazım.
Tabii. O tamamen beynini başka bir şeye hani yeniden canlandırmak. Sen kendini beslemek için, sonuçta ilham kaynakları için neler yapıyorsun?
Aslında zannediyorum çok klasik şeyler olabilir bunlar. Okumak, izlemek. Sinema çünkü izlendiğinde de insana ilham veren bir şey. Bazen de sadece durmak.
Ben mesela film yaparken film seyredemiyorum. Bittiği zaman seyrediyorum.
Ha, şu aşamada ben de seyredemiyorum. Mesela bu kış aslında toplam 5 bölüm başka bir dizi ya da 5 film izlememiş olabilirim.
Tabii yani çünkü yaparken üretirken yapamıyorsun.
Ben de çok konsantre ve yoğun çalıştığım dönemlerde ben de başka şeylere çok bakamıyorum. Mesela benim en sevdiğim yönetmen diye bir şey yok. Benim çok sevdiğim filmler var. Bazı çok sevdiğim filmlerin içinde bir yönetmenin 5 filmi de olabilir. Tek filmi de olabilir. Hmm. Bazen o filmleri oturup izlemem. Açarım evde. Mutfakta yemek yapıyor olabilirim. Bir şey olabilir.
Tabii
ses
dinler
kuşağınla hani böyle bir şeyim vardır. Ben orada böyle kopya anlamında söylemiyorum. 100 tane hayal kurarım, 100 tane film hikayesi kafamda döner dolaşır falan böyle şeyler.
Sette en çok ne sinirlendirir seni?
Öngörüsüz, önceden çalışılmamış ve habersiz atılan gollere çok sinirlenirim.
Sürpriz, öyle sürprizli.
Sinema çünkü her şeyin çözümü olan da bir yer aynı zamanda. Böyle bir opsiyonumuz varken neden hani böyle bir son dakika golünle karşılığını...
Ben en çok şeye sinirlenirim. Bir şey tamam, öngörüsüzlük var ama böyle seni yatıştırmaya çalışacak. Yani
ona
ben,
da sinirlenirim.
O, birinin beni ikna etmeye çalıştırması...
Evet, çünkü bir şeye gerildiysem ve sinirlendiysem onun real bir nedeni vardır. Durduk yerde olmamıştır.
Tabii.
Böyle bir an bırakılmam gerekiyor benim. Dediğim gibi sinemada her zaman her şeyin çözümü vardır. Kreatif alanlarda da vardır çözümler.
Tabii.
Çözülür.
Ama bir de gördüğüm bir şey var aslında. Bu Kızıl Goncalar'ın arka planındaki yani medyadaki haberlerinden zaman zaman. Bir de sette bir türlü ben gelemedim ama sette arkadaşlarımız ziyaretler yaptılar. Çok böyle arkadaşçı bir ortam var. Oyuncularla olan iletişimin
genel
sanki böyle bir enerji tutmuş bir set
genel
değil mi?
Genel olarak şöyleyiz. Şimdi Kızıl Goncalar mutlaka benim meslek hayatımda yeri olan bir iş olacak. Kişisel duygularım nedeniyle de. Çünkü biz çok sinerjiyle başladık. Birçok insan bu projeye çok gönüllü, hiç senaryo okumadan, daha castingi bilmeden diğer oyuncularda bir aurası oluştu bu projenin ön hazırlığı sürecinde. Ve çok da gerçekten harika bir casting olmuş.
Evet, şimdi zaman geçince hani bu, o gruba çok, bakıyorum, ansambla bakıyorum.
Çok
müthiş.
Böyle performansların olduğu, herkesin genel olarak tabii ki bu %100 değil. Ama genel olarak herkesin birbirini çok desteklediği, çok kolladığı bu sinerji içinde üretilen bir iş. Onun da işte bir farkı oluyor. Ben mesela birçok oyuncumuza, böyle 20 tane ana oyuncumuz varsa 16-17 sahnesine hala zaman zaman belirli sahnelerde hayranlık duyuyorum.
Ay bu müthiş bir şey.
Dün mesela Erkan Avcı'yla bir blok sahneler çektik. Erkan'a bir kere daha hayran oldum. Bu sabah Mert'le işte buraya gelmeden Mina'yla bir sahne çektik. Bir kere daha hayranlık duydum onlara. Kasingi siz yapmış olabilirsiniz. Siz almış olabilirsiniz. Teksti zaman zaman sen kendin de yazmış olabilirsin ama öyle oyuncular var ki işte o karakteri giydikleri zaman alır, buna rağmen sen seçmiş olabilirsin, sen yazmış, sen yaratmış olabilirsin. O anlamda ama işte bazı performanslarda insan artık onların oluyor.
Oluyor, aynen.
Çok
öyle.
Sayıda. Aynen. Asiye Dinçsoy, Selen Öztürk, Özcan Deniz. Özcan. Yani ilk aklıma
çok
gelenleri
güzel
sayıyorum.
Evet evet. Kurguda ne kadar atmaya kıyıyorsun onları?
Ben kurguda hiç kıymadan atabilen birisiyim.
Ha o güzel.
Mesela Kardeşler'de şöyle bir şey oldu. Artık montajda ilerledik. Loruk Kaya'yla editing yapmıştık. Bir gün evde otururken böyle bir açtım son bendeki kopyayı. Artık yavaş yavaş da inceltmeye başlayacağız. Hani şeye girdik. Bir izleme yaptım. 7. dakikadan şu anda dakikaları hatırlamıyoruz. 30. dakikaya kadar 15 dakika. Bilmem nereye kadar bilmem ne kaç dakika falan. Ertesi gün Doruk'a gittim. Kurguya girdim. Doruk'a dedim ki Doruk'cum şuradan şuraya şuradan şuraya bir atabilir misin dedim. Dedi ki hayır 40 küsur dakikadan bahsediyorsun. Ben hiçbir filmde bir seferde 40 dakika atmam ömür dedi. Doruk da harika bir
editör. Haklı olarak tabii ki yani birdenbire ne olur.
Harika bir editördür. Evet, benim tabii de çok da sevdiğim bir insandır. Atmam dedi.
Kıyıyorsun.
O gün atmadı. Ve ben dedim ki sen bunu bir düşün dedim. Çıktım sonra dağıldık. Sonra 2-3 gün sonra gittim ve bana bir sürpriz yapmış şey dedi. Sonra bir söylediğin gibi baktım ve böyle bir şey oldu. Ve bence bu oldu dedi. Sonra tabii ki Doruk'un da önerileri oldu. Başka işte şeyler yaptık. Ama Doruk orada tabii ki beni bir durdurması çok önemliydi. O da bir profesyonel olarak şey dedi. Hiçbir filmde bir günde bir oturuşta 40 dakika atmam ben dedi.
O sezgi ve gece yattığın zaman oldu olmadı meselesi.
Biraz önce
çok
şey
güzel
dedim ya. Durduğum anda da bir şey oluyor diyorum ya. Aslında dışarıdan duruyor gibi gözüküyoruz.
Yok.
Ama biz çalışmaya
benim benim devam mesela ediyoruz. Kesinlikle öyle. Ya çok basit yaptım. Bir sosyal medyada yayınlanacak bir şey için bile gece uykum kaçıp direkt o kişiye not attığımı biliyorum. Sanıyorum onu da sezgilerle o bir şekilde bünye almıyor. Yok bu yürümeyecek, bu çalışmayacak falan. Bir de şunu söyleyeceğim o zaman. Oyuncunun ağzında senaryodaki diyalog çalışmazsa ne yapıyorsun?
Değiştiriyoruz onu. Ama tabii ki oradaki o sahnenin yazılma amacına mutlaka hizmet etmesi gerekiyor değişen
tabii
şeyin. Çünkü her sahnenin aslında bir ya da bir yan cümlesi vardır. Bence yazılma nedeni vardır. Bir cümle ya da iki cümle. Diyaloğun o sahneye hizmet etmesi gerekiyor.
Dizilerin ilk bölümünde oturuyordur ama ondan sonra ona göre ilerliyordur belki.
Kızıl Goncalar'da benim en memnun olduğum alanlardan birisi diyalog yazımının çok iyi olması. Mesela Kızıl Goncalar'da tabii ki zaman zaman sahnelerde diyalog değiştirdiğimiz oluyor ama genel olarak başka dizilere, daha önce çalıştığım işlere göre diyalog akışı genel olarak beni böyle çok mutlu eden, tatmin eden. Çünkü güzel. İyi diyalog çok önemli. Sinemada da çok önemlidir. Seyirciyi odakta tutan en ana unsurlardan biridir.
Yani bazen yazmış olmak için yazılan diyaloglar, şimdi ben işim gereği tabii projelere baktığım zaman genelde o diyalog yazarlığının çok çalışılması ve üzerinde düşünmesi gereken
Türkiye'de
bir şey oldu.
Türkiye'de çok özel bir ayrı alan haline gelemedi hala.
Gelemedi.
Var. Özel
maalesef
olarak yazanlar
gelemedi.
Var ama evet. Kızıl Goncalar'da şöyle bir şey var. Çok da bağımsız bir alanda değiliz. Çünkü bir derya dünyasında bir
tabii,
jargon
tabii
ve İslami bir ifade kullanan bir iş olduğu
o
için
uygun
danışmanlarımız var sette. Din hocalarımız var.
O ne güzel.
Vesaire. Çünkü bu konsept öyle bir konsept. Çok danışmanla çalışıyoruz. Çok ders çalıştık. Biz her bölümde tekrar hala ders çalışmaya devam ediyoruz.
Geleceğim
çünkü
artık sonuna doğru da olsa
yok,
mutlaka istiyorum.
Bir, yanımda bir kahve içmeni ben
istiyorum.
İstiyorum çok.
Yani orada bir fotoğrafımız olsun
tabii
ya.
Ki,
değil
tabii
mi?
Ki.
Ömürcüğüm çok teşekkür ediyorum geldiğin
bu
için.
Bu kadar mı?
Bir saattir konuşuyoruz.
Vay anlamadım. Ben sana çok teşekkür ediyorum burada olduğum için, senin olduğum için. Sen mesleki arkadaş olarak benim için zaten çok özelsin ama mesleki olarak da bu ülkeden çıkmış en gurur duyduğumuz insanlardan birisi.
Ne kadar zarifsin. Sağ
sadece
ol.
Benim için değil, o öyle zaten.
Çok teşekkür ederim. Üretmeye yapmaya devam edeceğiz.
Dünyada çok farklı yerlerde, festivallerde de birlikte
evet
olduk. Senin kıymetini orada biliyorlar, anlıyorlar ve tanıyorlar,
evet,
biliyorlar.
Bu çağda güzel bu. Hayatın bir şekilde önüme gelen şeylerle ben de hep işimi iyi yapmayı seven, işini tutkuyla yapan birisiyim. Galiba tutku ortak yönümüz.
Galiba.
Bence biz seninle daha 2 saat daha konuşuruz ama süremiz böyle.
Şöyle
çok
yapalım, Kızıl Goncalar'ın seti bitince uzun
bir tane daha yapalım onun üstüne.
Edelim.
Kesinlikle
ben
söz.
Ben teşekkür ediyorum.